Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 3. bölüm 7-15 ayetlerine bakacağız bu programımızda. Ama bir hatırlatma olsun diye ilk 6 ayete kısaca bakalım. 1. ayette, "Ey İsrailoğulları kulak verin Rabbin size Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere, yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım." Tanrı, tüm ulusun bölündüğü gerçeğini görmezlikten geliyor. Mısır'dan çıkarttığı İsrail ailesinin bütününe hitap ettiğini söylüyor. Tanrı'nın gözünde iki ulus değil, bir ulus vardı. 12 oymak Tanrı'nın önünde bir tek ailedir. Tanrı onlara durumlarını bildiriyor. Amos işte böyle bir peygamberdi. Lafı uzatıp gevelemiyordu, sözünü esirgemiyordu. Yeryüzündeki bütün halklar arasında yalnız sizi tanıdım diyor. Tufan felaketinden sonra insan hala öylesine büyük bir günah içerisindeydi ki Babil Kulesi'nde bütün insanlık Tanrı'dan ayrılmıştı. Toptan, imandan dönüştü bu. Bundan sonra Tanrı Kildenilerin Ur kentine uzandı ve orada İbrahim peygamberi çağırdı. Tanrı İbrahim'i ulusların arasından çağırmıştı. İbrahim'den İsrail ulusunu oluşturdu ve bu ulusa kendi sözünü verdi. Amacı bu ulusun dünyaya kendi sözünü, Tanrı'nın sözünü vermesiydi. Ve değerli dostum, Tanrı'nın bizim için de amacı budur. Bu nedenden ötürü Tanrı'nın sözünün tümünü, kutsal kitabın her kesimini insanlara aktarmayı istiyorum. Tanrı burada bir ilke koymuştur. Tanrı ışığı almış olanları karanlıkta olanlardan daha sert bir şekilde cezalandırmayı planlamaktadır. Tanrı onları suçlarından ötürü yargılamayı tasarladığını onlara çok açık bir şekilde bildiriyor. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü diye soruyor Amos Peygamber 3. bölüm 3. ayette. Burada bir neden ve sonuç görüyoruz. Neden? Tanrı ile birlikte yürüyecekseniz aranızda bir anlaşma olmalıdır. Sonuçta anlaşma içinde olduğunuzda onunla birlikte yürüyeceksiniz. Bunun anlamı Tanrı'nın gelip sizinle aynı fikirde olacağı değildir. Sizlerin ve benim onun yanına gidip onunla aynı fikirde olmamız gerekir. Tanrı kendi evrenini kendi istediği şekilde yönetmektedir ve küçük adamdan öğüt istememektedir. Eğer sizler ve ben değerli dostum Tanrı'yla yürüyeceksek onun yolunu izlememiz gerekmektedir. Amos bu ilk sorusunda çok büyük bir ilkeyi bildirmektedir. İki kişi antlaşmadan birlikte yürür mü? 4. ayette avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı diyor. Tabii ki hayır. Aslan yumuşak ayakları üzerinde sinsice ve sessizce hareket eder. Avının üzerine birdenbire atlayana kadar sessizdir. Avını yakaladığında o zaman onun sesini duyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her zaman bir neden ve sonuç vardır. Tuzak kurulmamışsa yerdeki kapana kuş düşer mi? İçine bir şey düşmedikçe kapan yerden fırlar mı diyor 5. ayette. Tabii ki bir kuş kapan kurulmamışsa tuzağa düşmez. Bir adam içinde hiçbir şey yakalamayacaksa bir kapan kurmayacaktır. Kapanı bir yerde günlerce bırakıp hiçbir şey yakalamazsan kapanı orada tutmak akılsızca olur değil mi? Bu yüzden başka bir yere gidip kapan kurulur. Bir kapan koyacaksanız o kapanla bir şey yakalamayı umarsınız. 6. ayette kentte boru çalınır da halk korkmaz mı diyor. Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? Tanrı ulusu yargılayacağını söylemiştir ve yargı gelmektedir. Bunun üzerine gerekeni yapmamak akılsızlıktır. Bunun onların yaşamları üzerinde bir etkisi olması gerekirken peygamberi dinlemediler. Tıpkı günümüzde özellikle Batı dünyasının Tanrı sözünü dinlemediği gibi. Burada felaket sözcüğü yargı anlamına gelmektedir. Amos peygamber Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi diye soruyor. Dostum bunun anlamı Tanrı çocuğunun yaşamında rastlantı sonucu bir şey olmadığıdır. Tanrı evrende akılsızca boş boş hareket etmemektedir. Bu yüzden felaket geldiğinde bundan alınacak dersler vardır. Amos peygamber her sonucun bir nedeni olduğunu ve gelmekte olan Tanrı yargısının bir rastlantı değil, ulusun günahının neden olduğu bir sonuç olduğunu göstermek için 7 soru sorar. Amos 3. bölüm 7. ayette şöyle diyor: "Gerçek şu ki Rab Yahve, egemen Tanrı, kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz." Amos peygamber Tanrı'nın mesajını peygamberlere vermeden yargıyla hareket etmeyeceğini söylüyor. Yapmayı tasarladığı şeyi onlara bildirecektir. 8. ayet: "Aslan kükrer de kim korkmaz? Egemen Rab söyler de kim peygamberlik etmez?" Peygamberler Tanrı'nın mesajını İsrail'e bildiriyorlardı değerli dinleyicilerimiz. Günümüzdeki sorun insanların Tanrı sözüne sahip olmayışları değil, insanların Tanrı sözünü dinlemeyişleridir. Tanrı'nın sözüne sahiptirler ama Tanrı'nın sözünü dinlemiyorlar. Tanrı'nın uyarıları kendi sözünde bildirilmiştir. Yani kutsal kitapta. Ben kutsal kitabın yarının gazetesinden daha güncel olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Ne de olsa yarının gazetesi bir sonraki gün eski olacaktır. Ama Tanrı sözü bir sonraki gün ve her gün ve zamanın sonuna kadar her zamanki gibi iyi ve gerçektir ve geçerlidir. Kendisine ait olanlara gelecekteki yargıyı bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Nuh peygamberin günlerinde Tanrı'nın Nuh'a gelecek olan tufan yargısını bildirdiğini ve Nuh'a kendi neslini uyarmak için 120 yıl verdiğini hatırlayacaksınız. Ama dünya onun mesajını dinlemedi. Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'nın mahvedileceğini İbrahim'e önceden bildirdiğini hatırlayın. Yani İbrahim peygambere. Bunu yapması iyi olmuştu çünkü eğer bunu yapmasaydı bu İbrahim peygambere yüce Tanrı hakkında yanlış düşünceler verecekti. Bu tür şeyleri kendisine ait olanlara bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Bedende yeryüzündeyken elçilerine artık size kul demiyorum çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim demiştir İsa Mesih İncil'den Yuhanna 15. bölümde. Kutsal kitapta bunun birçok örneği bulunmaktadır. Mısır'da Yusuf'a yeryüzüne gelecek olan 7 yıllık kıtlığı önceden bildirmişti. İlyas da İsrail'in üzerine gelecek kuraklık hakkında uyarılmıştı. İlyas bir kuraklık olacağını bildirmek için Ahav ve İzabel'in sarayına gitmişti. "Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek" dedi. Bundan sonra saraydan çıkıp 3 yıldan uzun bir süre ortadan kayboldu İlyas peygamber. Gelecek olan yargıdan ötürü uyarmak Tanrı'nın yöntemi olduğu için Rabbimiz İsa Mesih Zeytinlik Dağı'nda onlarla toplanırken öğrencilerine Yeruşalim'in yok edileceğini, orada taş üzerine taş kalmayacağını söylemişti. Gelecek olan yargı konusunda uyarıda bulunmak her zaman Tanrı'nın yöntemidir. Ve Amos peygamber de kendi zamanında yaşayan insanlar onu eleştirdikleri halde burada bunu yapmaktadır. İnsanlar yargı geleceğini duymak istemezler. Deve kuşu gibi başlarını kuma saklamayı tercih ederler. Bazı insanlar doktora bile gitmeyi istemez çünkü bir rahatsızlıkları olduğunu duymak istemezler. İnsanlık gelecekte olan yargının kötü haberini duymak istemez. Gerçeği bildirir ve öğretirseniz karamsar olduğunuzu, herkesin keyfinizi kaçırdığınızı ve kasvet getirdiğinizi söylerler. Ancak Tanrı her sonucun bir nedeni olduğu ilkesini izler ve Tanrı'yı yargıyı sadece günah işlemekte olan insanlara gönderir. Tanrı ayrıca peygamberin o mesaj her ne olursa olsun kendi mesajını vermekle yükümlü olduğunu da açıkça bildirir. Hatta Tanrı'nın mesajını insanlara bildirmezse korku içerisinde olmalıdır. Doğrusunu isterseniz ben Tanrı'nın mesajını bildirmeyi istemeyen sözde inanlılar için üzülüyorum. korku içerisinde olmaları gerekir. Aslan kükrer de kim korkmaz diyor. Tanrı konuşmuştur. Şimdi Tanrı'nın söylediklerini söyleyelim. Neredeyse bir uyuşturucu gibi olan bu sosyal müjdeden uzaklaşalım. Tatlılık, ışık, gül suyu ve güneş ışığı yolculuğunda olup her şeyin gayet güzel bir şekilde hallolmasını beklemeyelim. Bütün hayatım boyunca bana siyasetçiler ve vaizler tarafından gökkuşağının altında altın dolu bir küp olduğu ve çok yakında oraya varacağımız söylenmiştir. Ben bu yüzyılın büyük bir çoğunluğunda bu yolculuktaydım ve daha oraya gelmedik. Hatta durum gitgide daha kötüye gidiyor. Gerçek sorunun, değerli dostum, insanın yüreğindeki günah olduğu gerçeğiyle yüzleşmeyi reddediyorlar. Aşdod ve Mısır saraylarına duyurun diyor 9. ayet. Samiriye dağlarında toplanın, deyin kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Aşdod'da duyurun. Aşdod Filistinlilerin ülkesindedir. Benim bu çalışmaları yaptığım sırada Aşdod İsrail'e aittir. Burada bir sürü apartmanlar inşa etmişler ve bir liman yapmışlar. Büyük bir petrol rafinerisi yapmışlardır. Günümüzde petrol Aşdod'a getirilmektedir. Değerli bir yorumcu ve öğretmen olan bir arkadaşım, günümüz Filistin'inde yerine gelmiş peygamberlikleri bulmaya çalışmaktadır. Petrol borusu İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ya geldiğinde ve bir petrol rafinerisi üretime geçtikten ve petrol tankları doldurulmaya başlandığından sonra bak Aşer'in ayağını yağa, yani petrola batıracağı hakkındaki peygamberlik gerçekleşti demişti. Ancak o petrol borusu kesildi ve Hayfa'ya sadece tanklarla petrol getirilmeye başlandı. Şimdi Kızıldeniz'den Negev'den geçip Aşdod'a gelen bir petrol borusu bulunmaktadır. Petrol tankerlerden Aşdod'daki rafineriye borularla getirilmektedir. Günümüzde ayağını yağa, yani petrola batıran olmak dandır. Arkadaşım bu peygamberliğin yerine geldiğinden artık söz etmiyor çünkü öyle olmadığını görebiliyor. Ben, değerli dinleyicilerimiz, şahsen o peygamberliğin o ülkede hiç de yerine gelmediğini düşünüyorum. Ancak peygamberliğin daha sonra yerine gelmesi için sahnenin hazırlanışını görüyorum. Bu küçük belirli peygamberlikleri alıp bunların şu anda yerine geldiklerinde ısrar etmek pek akıllıca bir şey değildir. Ancak Amos peygamberliğini verirken Aşdod Filistinlilerin önde gelen kentlerinden biriydi. Ve bu ayette bütün Filistin'i temsil etmektedir. Mısır saraylarına duyurun diyor. Tanrı peygamberlerine bu sözü Aşdod ve Mısır saraylarında duyurmaları talimatını veriyor. Davetin ne olduğuna dikkat edin. Samiriye dağlarında toplanın deyin. Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Samiriye kuzeydeki İsrail krallığının başkentiydi ve Ahav'la İzabel'in sarayı oradaydı. Samiriye bir dağın üzerine kurulmuştu ama kentin etrafında başka dağlar da vardı. Halk çevredeki bu dağlardan kentte neler olup bittiğini görebiliyordu. Günah çok yaygın ve popülerdi. Büyük kargaşa fakirlerin baskı görmesinden ötürüydü. Filistin ve Mısır gibi putperest uluslar İsrail'i yargılarsa kutsal bir tanrı onları yargılamayacak mıydı? Rab, onlar doğruluk nedir bilmiyorlar diyor. Saraylarına zorbalık ve çapul yağmışlar. Amos 3 ayet 10. Samiriye saraylarında çalmış olduğu şeyleri depoluyordu. 11. ayette şöyle diyor. Bu yüzden egemen Rab diyor ki, düşman kuşatmakta ülkenizi, saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzde Samiriye'nin sarayları yıkıntılar halindedir. Onları göremezsiniz. 12. ayet, Rab şöyle diyor. Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa, Samiriye'de sedir köşelerine, divan yastıklarına kurulan İsrail oğulları da öyle kurtarılacak. Tanrı'nın Samiriye üzerine yargısı geldikten sonra Geri kalanlar bir aslan, bir kuzuyu yedikten sonra arta kalan bir kulak parçasına ve iki bacağa benzetilmişti. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın yargısı şiddetliydi çünkü Samirya Tanrı'dan ışık almıştı ve bu da onun sorumluluğunu daha büyük yapmıştı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Tanrı'dan ışık aldığımızda, yani gerçekleri bildiğimizde sorumluluğumuz o oranda artar. Tanrı'nın sözüne sahipsek, Tanrı'nın sözünü duyuyorsak, o zaman sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın. Egemen Rab, her şeye egemen Tanrı konuşuyor. İsyanlarından ötürü İsrail'i cezalandırdığım gün, Beyt El'in sunaklarını da yok edeceğim. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları, Amos 3, 13 ve 14. ayetler. Beyt El'in sunakları, altın buzağından söz etmektedir. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları, Tanrı ülkesindeki iğrenç putperestliği yok etmeyi tasarladığını söylüyor. 15. ayette şöyle diyor, yani Amos 3. bölüm 15. ayet. Hem kışlık hem de yazlık evi vuracağım, yok olacak fil dişi evler. Sonu gelecek büyük evlerin, Rab böyle diyor. Yok olacak fil dişi evler. Ahav ve İzabel, Samirya tepesinin üzerine bir saray inşa ettirmişlerdi. Harkule'de sarayları en güzel yerdeydi. Saray tepenin en üst kısmını kaplamaktadır. Saraydan her yöne bakılabilirdi. Sis olmadığında batıda Akdeniz'i, doğuda Şeria Vadisi'ni, kuzeyde Estralon Vadisi'ni ve onun ötesindeki Hermon Dağı'nı ve güneyde de Yeruşalim'i görebiliyorlardı. Ne büyük bir manzara. Orada fil dişinden bir saray inşa ettirmişlerdi. Tabii ki eski zamanlardaki düşmanları o güzel fil dişlerini alıp götürmüşlerdi. Ama son zamanlarda orada kazı yapılmaktadır. Hatta şimdi İsrail orada kazı yapmaktadır. En azından ben bu programları hazırlarken. Orada çalışanlardan biri bana fil dişinden yapılmış birkaç tane çok narin kap bulunduğunu bildirmişti. Belli ki bunlardan biri parfüm içindi. Diğer kaplar büyük bir olasılıkla şarap içindi. Dilerseniz saraya hakim olan rengin fil dişi olduğunu söyleyebiliriz. Her şey fil dişindendi. Belli ki Ahav ve İzabel dönemin en iyi dekoratörünü getirip saraylarını dekore ettirmişlerdi. Lüks dolu bir saraydı ve onlar da bu sarayda lüks içerisinde yaşadılar. Tanrı onu yok edeceğini ve ona son vereceğini söylemişti. Günümüzde Samirya'nın o tepenin üzerindeki yıkıntılarından daha terk edilmiş bir yer bilmiyorum. Tanrı'nın o peygamberliği yerine getirdiği kesindir. Günümüzde o diyarda yerine gelmekte olan peygamberlikleri görmediğimiz halde değerli dinleyicilerimiz, geçmişte birçok peygamberliğin yerine gelmiş olduğunu görebiliriz. Ancak Filistin diyarında peygamberliklerin gelecekte yerine gelmesi için sahnenin şu anda hazırlandığını yeniden söylemek istiyorum. 4. bölümden itibaren değerli dinleyicilerimiz, kuzeydeki krallığın 10 oymağı olan İsrail'i özel olarak ele alan 3 bölüm bulunmaktadır. Bölüm 4'te Tanrı'nın İsrail'i geçmişte suçlarından ötürü cezalandırdığı hatırlatılmaktadır. Bundan sonra bölüm 5'te gelecekte İsrail'in suçundan ötürü cezalandırılacağını göreceğiz. Son olarak bölüm 6'da Amos'un, yani Amos peygamberin kendi nesline kötülükten ayrılmalarını öğütlediğini görüyoruz. Bu bölümün Amos'un günlerindeki İsrail için olduğu kadar bizler için de çok pratik bir uygulaması bulunmaktadır. Amos, halkı Tanrı'ya geri dönmeye çağırmaya çalışırken gerçekten keskin bir alaycılık kullanmaktadır. Ey sizler, Samirya dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere diyor Amos. Amos kitabı 4. bölüm 1. ayette. Başan inekleri semizlikleriyle ünlüydüler. Başan, güneyde Gilead dağları ve kuzeyde Hermon dağı arasında Şeria nehrinin doğusundaki alandı. Şeria'nın diğer kıyısında kalan 3 oymak burada oturuyordu ve kuzeydeki İsrail krallığının bir parçasıydı. Çok verimli bir alandı ve burada yetiştirilen inekler ünlüydü. Zengin otlaklardan ötürü Başan inekleri kuvvetli ve güzel görünüşlüydüler. Amos peygamber şimdi kime hitap etmektedir? Başan inekleri kimlerdir? İnek sözcüğü dişiden söz ettiği için bazı yorumcular lüks içerisinde yaşayan, iyi beslenen, iyi giyinen, bakımlı kadınlardan söz ettiğine inanmaktadır. Onların bu zenginliğin tadını çıkartmalarını sağlamak için fakirler eziliyordu. Hatta Amos, yoksula baskı yapan mazlumu ezen demektedir. Genelde bir ulus ahlaksal inançlarını ve ekonomik standardını kadınların giyinme biçimiyle ortaya koyar. Kadınların iyi giyinip mücevherler içerisinde olduklarında bu ulusun refah içerisinde olduğunu gösterir. Bu yüzden Amos Başan'daki kadınlardan söz ediyor olabilir. Ancak ben Amos'un yöneticilere hitap ettiğine inanıyorum. Öyleyse neden dişiliği belirten bir sözcük kullanıyor? O insanlar büyük olasılıkla homoseksüeldiler. Romalılara mektubun birinci bölümünü okursanız homoseksüelliğin Tanrı'nın yargıladığı bir şey olduğunu görürsünüz. Bir ulus çökmeye başladığında homoseksüelliğin yaygınlaştığını tarihten biliyoruz. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olmuştur. Neron homoseksüeldi. Neron deli kral olarak da tanınıyordu. Evet, doğallıktan çok uzak bir şekilde deliydi. Büyük sarayında akla gelebilecek en aşağılık cinsel sapkınlık için ayrılmış olan özel bir oda vardı. Bu oda onun homoseksüel arzularını tatminde kullanılıyordu. Aynı şeyi günümüzde de düşünebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde olup bitenler uyarı oluşturmaktadır ve ulusların mahvı anlamına gelebilir. Günümüzde homoseksüelliğe karşı artan kabulün, hatta teşviğin aleyhinde konuşacak bir Amos'a ihtiyacımız vardır değerli dinleyicilerimiz. Egemen Rab kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi, işte geliyor o günler. Sizi et kancalarıyla, arta kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler. Tanrı, kuzeydeki krallığın çenesine et kancası takılıp esarete sürüklenecekleri resmini kullanmaktadır. Bazen insanların uyuşturucuya böyle kancayla yakalandıklarından söz ederiz. İnsan herhangi bir günaha kancayla takılmış olabilir. Tanrı bu insanların yargıya kancayla takıldıklarını söylemektedir. Diyardan sürüklenerek götürüleceklerdir. Fatihlerinin esir aldıkları kişileri burunlarına taktıkları bir kancayla götürdüklerini tarihten biliyoruz. Egemen Rab kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi, işte geliyor o günler. Sizi et kancalarıyla, arta kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler. Birinci ayette de, ey sizler, Samiriya dağındaki Başan inekleri yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar kulak verin şu sözlere diyor.